Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Uyarı, bu podcast'te bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Tıbbi olarak epididimal hipertansiyon olarak bilinen blue balls, erkek genital organı olan insanları etkileyen bir durumdur. Erkek cinsel organı olan insanlar uyarıldığında penise ve testislere giden kan damarları daha fazla kan akışı sağlamak için genişler. Zamanla bu kan penisin genişlemesine ve sertleşmesine neden olarak ereksiyona neden olur. Testisler de büyür ve ağırlaşır. Genelde bu kan ejakülasyondan sonra veya fiziksel uyarılma azaldığında bölgeden dağılır. Uyarılma uzun bir süre devam ederse ve azalma olmazsa bu da testislerde ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Buna blue balls deniyor İngilizce'de. Bugün blue balls konuşacağımız konuğum ince işleri hazırlayıp sunan Özgür Uysal. Merhabalar Özgür, hoş geldin, nasılsın?
İyiyim vallahi, teşekkür ederim Azal. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Blue balls'ı direkt çevirmek gerekirse mavi toplar ama Türkçe'ye çeşitli şekillerde çevrilmiş. Birazcık onlar üzerine konuşalım istiyorum. Sonra işte sen ne demek istersen konuşmanın devamında onu kullanırsın. Ben ne demek istiyorsam onu kullanırım diye
düşündüm. Ne diyorlarmış? Sen ne buldun bu konuda, çok merak ettim gerçekten.
Bir tanesi var, damat sancısı deniyormuş. Ben bunu böyle cinselliği evliliğe indirgediği için beğenmedim. Sen ne düşündün damat sancısı?
Yok, bu hiç olmaz. Yok, damat sancısı o çok şey gibi, sanki bir oyun havası gibi yani. O olmaz. O evet, o olmaz. Başka ne buldun?
Taşak morarması.
Taşak morarması güzel, net. Yani şey açısından güzel. Hani ne anlattığını çok iyi anlıyoruz. Hemen gözümüzde canlandırabiliyoruz. Dolayısıyla evet, işlevsel açıdan bu olabilir. Bunu elimizde tutalım. Başka ne demişler?
Mor taşak, mavi taşak.
Ya o şimdi yani rengi çok önemli değil yani. Burada hani sonuçta rengi bir şekilde kırmızıdan siyaha doğru geçmiş bir taşaktan bahsediyoruz. Şişkinlikten dolayı. O yüzden hani mor, yani sen hangi renk hoşuna gidiyorsa onu söyleyebilirsin. Ben
tamam,
anlarım yani.
Ben oradaki blue'yu daha blues'un blue'su gibi alıp favorimi söylüyorum. Hüzünlü taşaklar oldu benim favorim. Sen
hüzünlü taşak. Hüzünlü evet, taşak. Ama yani... Şimdi yani hüzün orada taşakların taşıyıcısında aslında. Hani taşakların kendisi bu konuyla ilgili bir hüzün şey yapıyor mu onu bilmiyorum ama hüzünlü taşak güzel bence. Okey. Mavi taşak da olabilir. Mavi taşağı da okuyayım. O da şey gibi bir rock grubu. 90'lardan bir rock grubu gibi. O ikisini okuyayım.
Mavi sakala gitti.
Evet.
Tamam.
Bu da şey değil mi? Mavi sakal olamamış yani. Gitar çalmayı falan doğru düzgün beceremediği için mavi taşak gibi
anca
bir şey
böyle
olabilir.
Stüdyoda kaldılar.
Ama okey. Herkes bize yeterince anladı diye düşünüyorum en azından. Biz ne dersek de. Buradan sonra Kamil de desek zaten insanlar büyük ihtimalle anlayacaklar. Peki.
Peki. Blue Balls'u ilk ne zaman duydun?
İlk ne zaman duyduğumdan ziyade ilk ne zaman yaşadım.
Tamam.
Yani önce
yaşarken
yaşadığım...
ne olduğunu biliyor muydun?
Ha işte bilmiyordum onun ne olduğunu. Hani o işte ergenliğin ilk dönemlerinde o cinsel birleşme falan onlar yok yani. Öpüşüyorsun ve statik yani birbirine sürtünerek elektrik çıkartmaya çalıştığım dönemler yani işte tam ergenlik. Ve öyle olduğu zaman tabii hani boşalmadığın için de yani bende böyle şeyler oluyordu. Böyle kasılma, böyle işte o taşakların şişmesi, morarması, böyle hafif eklem yerlerime vuran böyle ağrılar falan ve bana şey geliyordu. Garip geliyordu yani ilk zamanlarda. Ama tabii çok hızlı bir şekilde hani şu anda Twitter kadar hızlıdır ergenlerin içerisinde bir şeyin ne olduğunun öğrenilmesi. O yüzden çok hızlı bir şekilde öğrenmiştim. Aa evet ya bak boşalmazsan taşakların ağrır işte şey filan gibi. Ama bunun tabii yarı yarıya olduğunu ben düşünüyorum. Sonra tabii yavaş yavaş kendim bu konuda eğite bunun yarısının aslında fiziksel yarısında psikolojik faktörlerden kaynaklandığını şu anda söyleyebilirim. Çünkü çok enteresan egzersizler var ve çok kadim egzersizler var. Yani onların şişip de şey olmuyorsa, mavi mora dönmüyorsa taşakları hani demek ki bu aynı zamanda kontrol edilebilen de bir şey bir yandan
evet,
da.
Evet, tantrayı mı
oralara,
düşündün sen
de? Evet ama oralara geliriz şimdi. Baldır küldür oraya girmek istemiyorum ama yani benim ilk öğrendiğim de ergenliğimdi. Yani 14 yaşında filan işte 13-14 yaşlarındayken hani bunun ağrı yaptığını ve bunun isminin hani Blue Balls olmasa da işte abi boşalamadım taşaklarım ağrıyor olduğunu öğrendim.
Sizin aranız.
Evet aynen.
Aklındaki isim. Okey tamam. Ana belirtilerinden bahsedersek aslında sen birazcık girdin. Ağrı, acı, rahatsızlık, ağırlık falan. Ben o yüzden mesela hüzünlü taşaklar dedim. Peki her erkekte olur mu sence?
Yani olur tabii ki. Hatta bazılarında çok ciddi travmatik sonuçları olabiliyor fiziksel anlamda. Yani priapizm sindrom diye bir sendrom var. Priapus, o hani var ya bizim bereket tanrısı, hı hı, kocaman penisi olan öyle satılan şeylerde filan. Onun ismi priapus. Ve bu kana hani kan nasıl aşağıya iniyor işte taşaklara, penisi besleyen damarlar şişiyor ve büyüyor bizim penisimiz ve taşaklarımız belli bir oranda. Ve bu kanın çok kolay dışarıya çıkamamasından kaynaklanıyor. Yani seviştikten sonra ya da işte ereksiyon olduktan sonra yaklaşık 3-4 saate varan ereksiyonu kaybedememe durumları ortaya çıkabiliyor. Buna priapizm sendromu deniyor ve çok ağrılı, acılı, hatta bazen hastaneye gitmeyi gerektiren travmatik şeyler de olabiliyor. O yüzden her erkekte bir şekilde bir nebze olsun olur. Ama her erkekteki etkisi farklıdır. Yani regli gibi hani nasıl bazı kadınlar çok ağrılı ve sancılı geçirir. Bazıları çok hafif geçirirler. Erkeklerde de durum böyle denebilir aslında.
Ama işte dediğin aslında başka bir sendrom. Yani epididimal hipertansiyondan başka bir şeye geçmiş oluyor orada, evet, vaziyet tabii. Peki şey aklıma geldi. Mesela acaba 3 testisi olanlarda daha fazla olup tek testisi olanlarda daha az oluyor olabilir mi diye bir soru yazdım.
Ama bu soru nasıl aklına geldi gerçekten şu anda bilinçaltına girmek istemedim yani. Hani bunu nasıl düşündün acaba diye benim aklıma bu 3 taşak 3 meme falan dediği zaman bir tane Arnold Schwarzenegger'in filmi vardı. Mars'ta geçerdi. O öyle yaratıklar geliyor benim gözümde. Tabii bu çok olağan dışı bir durum. Hani üç taşan bir faydası var mı? İşe yarıyor mu? Hani biz iki tanesiyle zor mücadele ediyoruz. Üçüncüsü insanın başına bela mı açıyor yoksa işine mi yarıyor? Onları ayrıca konuşmak. O benim alanım değil yani. Onu bir ürolog muhtemelen daha rahat bir şekilde ifade edecektir. Ama zaten tek taşakta hikaye eğer ki fonksiyonel olan yani sağ, yanlış hatırlamıyorsan, eğer sağ testisin ni kaybetmediysen zaten diğeri aslında yedek oyuncu gibi. Bench'te oturan oyuncu görevini görüyor. Dolayısıyla hani bir şekilde o işlevini sürdürebiliyordur. Daha mı çok ağrı yapıyordur? Bilmiyorum. O insanın ağrı eşiğiyle ilgili bence. Yani bu kolunu da bir yere çarptığında herkes farklı bir ağrı hissedeceği için bu insana göre bence, o insanın ağrıyı algılamasına göre de değişiyor olabilir.
Evet. O zaten birazcık geyik bir soruydu aslında.
Ya çok iyiydi ama. Çok iyiydi. Yani evet aynen. Yani 3... Üçse eşit dağıt, yani kanı eşit dağıtabiliyorsa, ya şimdi bu şeyle ilgili, yani orası nasıl yönetiliyor? Şimdi demokrasiyle yönetiliyorsa bir çoğunluk hükmedecek, o zaman bir tanesine binecek güç zaten. O ağrı yapacaktır. Ama yani komünizmle yönetiliyorsa o zaman hepsine eşit dağılacaktır kan büyük ihtimalle. O zaman hani daha az ağrı çekebilirler filan. Daha uzatıyor değil mi? Bokunu çıkartıyor.
Peki baktın mı hiç hüzünlü taşaklardan ölen olmuş mu diye? Yani epididimal hipertansiyondan.
Yok, ölen olmamış, priapizmden ölümleri şey yapıyor ama çok düşük, o çok ciddi düşük oranlar. Ama ölen derken hani peşinde ölen, hani ben bu mavi taşağı geçireceğim illa boşalmam lazım deyip onun peşine düşüp ölenler çok olmuştur ama işte onun hesabını tutamıyoruzdur büyük ihtimalle.
Büyük ihtimalle ama öldürmüyonun üstünden geçelim.
Süründürüyor diyebiliriz.
Peki nasıl, tedavisi nasıl?
Geçmesini sağlamak için beklemek birincisi. İkincisi de yani boşalmak. Çünkü ne olursa olsun seni bir kere psikolojik olarak, yani boşalmak senin hani oradan aslında oradaki ağrıyı almıyor temelde. Yani spermlerden dolayı çünkü ağrımıyor taşaklar. Aslında oraya hücum etmiş olan kandan ağrıyor. Ve sen onu devam ettirirsen aslında ağrısı geçmeyecek onun. Hani ben boşalayım geçer, yanlış bir şey ifade. Oradan kanın geri çekiliyor. Yani kanın tekrar beyne de nüfuz ediyor olması gerekiyor. Boşalmanın buradaki etkisi senin üzerindeki o stres seviyesini azaltması. O rahatlamayı yaşattığından dolayı kan akışının normale çok hızlı bir şekilde dönüyor olması. O yüzden de bu bir tedavi biçimi, yani boşalmak.
Cinsel olmayan bir şey düşünmek. Yani uyaranı da aslında azaltmak.
Sakinleşmek. Yani vücudundaki o kan akışının yavaşlamasını, yavaş yavaş yukarıya çıkması. Buz koymak mesela gene bu şeylerden biri olabilir. Hani yani aynen, ama çünkü oradaki kanın oradan uzaklaşmasını sağlamak. Bir yerini çarptığında da ağrı oluyor olmasının aslında sebebi oraya hızlı bir şekilde kan akışının olması ve orayı vücudun tedavi etmeye çalışması neticede. Bu taşaklar da aynı şekilde. Yani kan neredeyse oradan onu uzaklaştırmak istiyorsan soğuk bir şeyler koyman gerekiyor. Kafanı da oradan uzaklaştırıp rahatlaman gerekiyor aslında.
Peki gerçekten maviye dönüşüyor mu? Şeyde epididimal hipertansiyonda, yani bahsettiğin ileri seviyesinde değil.
Anladım. Yo, anladım. Yani evet, dönüşüyor tabii canım. Yani sonuçta bu gözleme dayalı bir renk betimlemesidir muhtemelen. Ama herkesteki renginin tonu başka tabii. Yani derinin rengine göre o da mordan maviye doğru bir yelpazede açılıyordur büyük ihtimalle.
Evet, ama deride böyle drastik bir değişiklik varsa bu epididimal hipertansiyondan fazlası olabilir ve doktora gözükmek gerekebilir. Hani senin dediğin gibi işte başka spazmlar, varikosel bir şey vesaire falan
evet,
olabilir.
Evet ya, bu şey yani onu hissedersin zaten belli bir sürede, hala yani hani aradan bir saat geçmiş hala daha bir şeyler dinmediyse onu insan zaten bunu ben bir göstereyim diye, çünkü bu kıymetli bir şey olduğu için onu herkes zaten şey yapar büyük ihtimalle diye düşünüyorum.
Peki yani toplar erkeklerde olduğu için evet, ama yani bu boşalamama halinin, yani uyarılma devam ettikçe bir kan hücum etmesi sadece erkeklerde mi oluyor? Yani blue vulva yok mu? Varmış.
Var.
Duymuş muydun?
Tabii. Zaten seks sırasında kilitlenme denilen tutsak penis sendromunun sebebi de oradaki şeylerin, klitoris yanaklarının kanla birlikte aşırı şişip penisin de aynı şekilde içeride şişip bir süre çıkamamalarıdır. Yani hani ama şey yalandır yani, tamamen çıkamama diye bir şey yoktur. Eninde sonunda çıkılır. Yani böyle bir vaka yok daha doğrusu Türkiye'de, yabancı ülkede. Ama dediğin gibi aynı şey tabii ki vajinada da var neticede. Orası da damarlarla beslenen bir organ yani.
Evet, yani boşalmadıkça ya da işte uyaran azalmayıp sakinleşmedikçe hüzünlü vulvalarda söz konusu.
Hüzünlü penislerimiz ve hüzünlü vulvalarımız ya. Hay Allah. Çok iyi.
Peki bu hüzünlü vulvayı, yani blue vulvayı okuyarak mı duydun, yoksa biri sana gelip pardon da blue vulva olacağım falan dedi mi? Yoksa araştırmalarının sonucunu duydun?
Sen işini gördün, benim blue vulvayı ne yapacağız diye biri sordun mu diye soruyorsun.
Evet
aslında.
Ama okay. Hani gerçekten bu terminolojiyi kullanarak yani.
Yok, bu terminolojiyi kullanarak bir öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ama okudum yani, okuyor. Daha doğrusu çünkü seks sırasında kilitlenme benim bir dönem yani ergenlikte bana söylenmiş ve beni çok korkutmuş olan bir şeydi. Ve böyle çok yani...
Ben de hatırlıyorum o şehir efsanelerini.
Ya evet ya, yok kilitlenmişler, kanka çıkamamışlar, öyle hastaneye gitmişler, rezil olmuşlar filan, bir sürü şey. Yani o yüzden bu beni çok korkutmuştu ve böyle hani herkes kafadan başka bir ses çıkıyor. Yani soğuk suya tutundan işte bilmem bir şey batırına kadar, yani neredeyse hani böyle işi vahşet noktalarına gelinceye kadar şeyler var. Ben de oturdum ve araştırdım hani bu böyle bir şey var mı diye. Ki yani çok ciddi bir şehir efsanesi aynı zamanda. O yüzden hani yani kilitlendiyse, kısa süreli kilitlenme yaşadılarsa da insanlar bir süre beklesinler, bir çay demlesinler. Şey olur, açılır yani zaman içerisinde. Ama kadın da erkek de yani hani onu bir bahane olarak bence şey yapmamalı bu arada. Öne atmamalı yani. Daha doğrusu yemeyin bunları. Hani ya işte bende de blue vulva oldu, hani biz boşalmayacak mıyız? Ya da erkekte hani bende de işte blue boz oldu, hani bizi boşaltmayacak mısın filan. Hani bunları, yani bu bir bahane değil, onu söyleyebilirim. O bir iyi niyet göstergesi. Bir iyi niyet göstergesiyle yapılabilir bu yani. Sağlık için değil, onu söyleyeyim.
Kesinlikle. Aslında gelmek istediğim yerde birazcık burası. 6. bölümümüzde orgazm uçurumunu konuşmuştuk mesela. Özellikle heteroseksüel ilişkilerde bir orgazm uçurumu söz konusu. Ve işte bunun mavi toplarla, hüzünlü taşaklarla bağlantısını konuşalım istiyorum biraz. Demin dedik ya, blue vulva'yı duymadık ama blue balls'u çok fazla duyduk. Çünkü bu talep ediliyor ve aslında bu talep edildiği için onay inşasında da kullanılıyor oluyor. Yani gel bunu falan bana
tabii
yapmalısın.
Tabii beni bir boşalt yani, evet yani bu kadar hani bir de şey var yani, buraya kadar geldik. Hani buraya kadar evet, beni getirdin, sanki hani sen onu sürüklemişsin gibi oraya. Yani bunu ne yapacağız şimdi, beni bir şekilde boşaltman lazım falan. Tabii canım, hepimiz yani hepimiz etrafımızdaki herkes bunu, herkes bir kere en azından hayatında bir kere bunu kullanmıştır ya da kullanmayı düşünmüştür en azından, ya da imada bulunmuştur yani.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Podbi Medya'dan yeni bir podcast dizisi. Misafir Odası.
Aa, hayali kitlen. Merhaba. Nasılsınız?
Ben Umay. 35 yaşındayım. Kafamın içinde kalmayı severim.
Allah. Annem yok.
Ben annenizi gördüm.
Fayruz. Neydi bizim örgütün adı? Susun!
Volkan Çıkıntıoğlu'nun yazdığı, Tunç Şahin'in yönettiği, başrollerinde Aslı İnandık, Güven Murat Akpınar ve Derya Alabora'nın oynadığı Misafir Odası tüm podcast platformlarında yayınlanıyor.
Bunun altını çizelim istiyorum. Yani bu bir ikna taktiği olarak kullanılıyor. Ve hani cinsel ilişkilenmelerde karşı tarafı ikna etme halinde olduğunu fark edersen bence oradan kaçmalısın. Ve yani hani biri böyle aman taşaklarım hüzünlenecek bilmem ne falan diye böyle sizden bir şey
gerçekten yapmanızı... Hayatımda ilk defa bu karşısında duyuyorum bunu. Evet.
Yani burada biri sizin karar verme yetinizi manipüle etmeye çalışıyordur ve bu da cinsel olarak zorlama bir şeydir ve saldırıya bile girebilir aslında. Birazcık Blue Wolf'un bu yerinden konuşalım istiyorum.
Doğru. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Yani ben anlıyorum seni tabii ki mağdur olmasın insanlar, bir şeyleri yapmak istemedikleri şeyleri yapmasınlar insanlar. Onu bir kere kenara koyalım. Yani bu hani onun için bir şey değil, yani sen bunu içinden bu geliyorsa onu yap, onu mutlu etmeyi istiyorsan onu yapabilirsin. Ama yani onun ne taşakları düşer ne vulvası düşer, hani kimsenin hiçbir şey olmaz yani.
Evet.
Ama burada tabii şu var, yani bu bir tiyatro, ne olursa olsun bir karşılıklı tiyatro oynuyoruz. Amaçlarımız var, isteklerimiz var, hazlarımız var peşinden gitmek istediğimiz. Yeni keşfettiğimiz bir cinselliğimiz var ve o yolda da her şey bir şekilde iki tarafa da mübah bence. İş flört şiddetine ve şeye girmedik tabii ki, yani iki tarafın rızası olduğu sürece. Burada insanların bence şeyi önemli, yani hani niyet denir yani, oradaki aslında o niyet önemli. Yani kullanmak mı istiyorsun gerçekten hani... Yani karşındaki, bunu söylerken karşındakinin ne hissettiğini ya da ne yaptığını biliyor musun? Sen aynı fedakarlıklarda bulunuyor musun? Bence bunun dengesini kurabiliyorsa insan, yani sen de yeri geldiğinde onun blue vulvasıyla ilgileniyorsan, o da senin blue balls'unla ilgilenebilir bence. Bu müşterek bir şey. Evet, müşterek bir şey olmalı. Yani hani zaten sen onu yaparsan, sen onun için zaten öyle şeyler yaparsan, o da senin için bir şeyler yapacaktır zaten. Ama ne yazık yani şeyleri de yani hani bu insanın ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu falan, onları da tabii hep yani göz önünde bulundurmak lazım. Ne bileyim yani herkes ergenlikte bunu bir şekilde yapıyor, bir şekilde kullanıyor. Çünkü erkeğin özellikle şeyi hiç anlaması, hazla yani bir seksteki hazla gerçek zevki arasındaki farkı anlaması çok uzun yıllar sürüyor. Kadın da aynı şekilde kendi orgazmını keşfetmesi. Hani 20 yaşında bir kadın mesela 20 yaşında bir erkek gibi hızlı bir şekilde orgazm olamıyor. Çünkü önce bir kadının zaten kendi orgazmını keşfetmesi gerekiyor. Yani erkek kadar kolay bir şey değil. Hani kadın evet, yani beni blue bulmamı geçir dediği zaman hadi tamam deyip iki tane mekanizmayla oynadığın zaman olmuyor yani. O bir süreç. Dolayısıyla hani bir kadının oraya gelmesi, birincisi kendinin onu keşfetmesi gerekiyor ki bu yani 30'unda gerçek anlamda başlıyor ve 40'a kadar usta haline geliyor aslında. Yani işte istatistikler böyle söylüyor. En iyi orgazmını kadının 30'da 40 arasında yaşadığını gösteriyor şeyler, istatistikler. Ama yani hani burada o kadının keşfetmesiyle birlikte erkeğin de kadına nasıl zevk vereceğini keşfetmesi süreci var. Erken yaşlarda bunlar ne yazık ki mümkün olmuyor. Onu söyleyebilirim yani. Hani hiçbir erkeğe, çünkü hele ki bizim toplumumuzda bu kadar rahat rahat sevişemediğimiz bir toplum düzeninin içerisinde bu keşif uzun sürüyor. Çok uzun sürüyor. Hatta yani porno ile öğrenip sonra öğrendiklerimizi unutup gerçek olan şeyi öğrenmek zorunda kalıyoruz ve bu çok zaman alıyor. O yüzden erkekler aslında burada öne çıkıyor. Hani erkeklerin blue balls'um ben işte beni şey yap falan diye. Hani halbuki kadın da bu kadar hızlı bir şekilde keşfedebilse ve bunu böyle rahat ifade edebilecek bir toplum düzeninde olsak kadında da olur yani. Kadında der yani benim ki ne olacak? Hani
tabii, hep sen kazanıyorsun. Men'in geçliği de işte bu toplum düzeninden dolayı böyle oluyor. Yani Amanda kendini keşfet ya da işte ne istiyorsun bunu keşfet. Ondan sonra bir de buna ses ver. Bunu söyle. Ya orgazmının peşinden koşan çoğu kadın çoğu zaman şey oluyor, yargılanıyor yani. Bundan korkuyor. İstekli meşrep. Görünürsen bir şey, isteksiz görünürsen başka bir olay. Yani hani ne yapacağını da orada karıştırıyorsun yani. Bir de bir yandan böyle kendini keşfetme yaşının da birazcık düşeceğini düşünüyorum. Sen söyleyince aklıma geldi. Çünkü ya giderek bunlar daha tabu olmaktan çıktıkça kendini keşfetme yaşı da daha erkene gelip en çılgın orgazm yaşları da belki daha erken yaşlarda olabilir diye düşünüyorum eğer o
bağlantıdan. Kesinlikle doğru düşünüyorsun. Yani seninle ben şu anda bir kadın bir erkek olarak iki yetişkin olarak Blue Balls konuşabiliyorsak bir podcast'te bu kadar rahat bir şekilde. Demek ki bir şeyler tabii konuşulabiliyor artık demektir ve bir şeylerin tabu olmaktan çıkabilmesinin bir tane temel kuralı var. Konuşulup tartışılabiliyor, sorgulanabiliyor olması. Ancak öyle bir şey tabu olmaktan çıkar. Zaten tabu sorgulanamayan olduğu için şu anda biz konuştuğumuza ve de bir mutabakata varıp yani şey yapmadığımıza da kavga da etmediğimize göre demek ki bence yol kat ediyoruz gibi hissediyorum. O yüzden tebrik ediyorum seni de yaptığın bu şeyden dolayı.
Peki bu Blue Balls'un yani hüzünlü taşakların daha çok biliniyor olmasının erkek orgazmının önceliklendirilmesiyle bir bağlantısı var mıdır sence?
Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim sana. Toplumda düzen öyle bir yere gelmiş ki ben şimdi cinsellik tarihini okuduğum zaman kadın hegemonyasının olduğu bir cinsellik. Antik zamanda bir kadın hegemonyası olduğundan bahsediyoruz. Çünkü kadınların orgazmının sınırı yok. Defalarca bunu yapabiliyorlar ve yaptıkça açılıyor kadında. Erkekte de tam tersi çok hızlı bir şekilde ulaşıyor ve yaptıktan sonra bunu defalarca kere yapamıyor. Öyle kurulmuş mekanizma. Dolayısıyla biz eski çağlara baktığımız zaman kadının cinsel dünyada hegemonyasını hatta erkeğin kadını tatmin etmek için bir aracı olduğunu görüyoruz. Hem mitolojide hem antik tarihte. Ama erkek yani ataerkil düzenin, toplum düzeni yani tarım toplumuna geçilip de şu kadınlar evde oturup çocuk bakmaya başladığı ve bizim bir şeyler artık biriktirebildiğimiz nokta geldiği anda bir erkek hegemonyası başlıyor. Ve anaerkil düzenle birlikte erkeğin maksimum kadını döllemesi ve erkeğin değerli olması, savaşlarla birlikte güçlü fiziki gücün daha değerli olmasıyla birlikte tabii ki erkek önceliklendiriliyor. Bu da kadının orgazmının tamamen bir kenara atılıp kadının aslında çocuk doğurmak üzere bir yere konumlandırılmasına kadar geliyor. O yüzden biz hani şu anda bir erkek boşalamadığı zaman kadın yüzünden diye düşünüyoruz. Yani tatmin olamadı. Yani tatmin olsa da yani kadın da boşalamasa kadın yüzünden, erkek de boşalamazsa kadın yüzünden. Hani burada hani sekste yani seksin iyi olması için erkeğin sanki hiç iyi olmasına gerek yokmuş. Zaten erkek zaten mutlu edilmesi gereken bir şeymiş gibi gelmiş bir toplum düzeni var. Yani ama bu tabii ki yani kadının şu anda ekonomik güce katılması ve fizik gücün önüne akıl gücünün gelmesi ve gelirlerin filan eşit olmasıyla birlikte bunlar da değişiyor tabii ki. Yani yalnız başına hayatta kalabilen kadın kendi başına ne istediğini de düşünüp artık onların peşinde de arkasında da durabilmeye başladı. Bu da yani bana ne lan ne tatmin edeceğim bu herifi noktasına getirecektir tabii ki. Yani o tamamen tarihsel bir şey, antropolojik bir şey yani. Hani şu anda bizim bir anda değiştirebileceğimiz bir şey değil.
Bir erkeği hüzünlü taşaklarla bıraktığı zaman bir kadın işte bırakmış oluyor mesela tırnak içinde ve yaptığından utandırılıyor ve aslında çoğu zaman baktığımızda orgazm uçurumunu da düşündüğümüzde yarı yolda kalan genelde mesela
hüzünlü kadınlarımız oluyor. Var değil mi? Bir sürü tabii.
Hüzünlü buluyorlar.
ve şöyle düşün bak burada tabii empati çok büyük bir faktör. Hani kadının biz bu tarafını kullanıyoruz da. Hani bir süzünlenip böyle ama işte beni böyle mi bırakacaksın ama filan dediğin zaman kadının o içindeki o duygusal zekası daha yüksek olunca o empati kabiliyeti bir ya bu yazık buna bu olmasın madem deyip yapıyor aslında bir yandan da. Zaten istatistiklere baktığımda çok komik bir araştırma okumuştum ben Pew Research Center'ın. Kadın erkek ilişkilerinde yani kadın ve erkek heteroseksüel bir kadın ve heteroseksüel bir erkeğin ilişkisinde kadının orgazm olma oranı %56. Yani kadınların yarısı orgazm olamıyorlar seviştiklerinde. kadın ve kadının, yani iki kadının birlikte olduğu bir sevişme de kadının orgazm oranı ben 87 işte benim okuduğumda, ama okey yani daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bütün araştırmalar tabii farklı bir veri veriyordur. Farklı bir 1000 kişi, farklı bir 100 kişidir elbet.
Evet.
Ama yani sonuçta işin içerisine erkek girdiği zaman ve heteroseksüellik girdiği zaman o toplumsal normlar ve şu anda sırtımıza taşıdığımız yüklerden dolayı kadının orgazm olma olasılığı çok ciddi bir şekilde azalıyor.
Evet, yani o uçurumdaki olay heteroseksüel ilişkide var zaten yani baktığımızda da.
Çünkü o heteroseksüel ilişkiyi bizim bugüne kadar kodlandığımız şeyler, yani kadının orgazmı beyinde başlıyor. Bu kadının kafası boşalmadığı sürece, bu kadının beyninin içerisinde ahlaki, kültürel ya da sosyoekonomik her neyse onlar olduğu sürece burada o kadın orgazmına gelemiyor. Çok uzun sürüyor. Çünkü kadının orgazmının tek bir koşulu var, kadının kendini orgazma bırakması.
Ya aslında erkek için de öyle, ama bu kadar baskı söz konusu olmadığı için haliyle o kafadan çıkabilmek daha kolay.
Yok, erkeğinki daha dış uyarımla.
Başka bir kaygı.
Yo, dış uyarımla daha kolay elde edilebilen bir orgazm çeşidi.
Hı hı. Ama sosyal inşa kısmı da bence bir hayli önemli. Peki Blue Balls'a dönersek hüzünlü taşaklara. Bunun en iyi çözüm yolunun boşalmak olduğunu söyledik. Bir senaryo kuralım aklımızda. Bir kadın bir erkek olsun bu senaryodaki. Ve işte erkekin taşakları hüzünleniyor. Kadın daha fazla bir şey yapmak istemiyor.
Pardon, her söylediğinde güleceğim. Yani kusura bakma. Okey.
Tamam. Kadın daha fazla bir şey yapmak istemiyor bu konuyla alakalı. Ya da zaten bir şey yapmıyordu, her neyse. Burada boşalmak için kimseye ihtiyacımız yok ve burada partneri zorlamamak gerekiyor, manipüle etmemek gerekiyor. İstekli ve gönüllü bir şekilde bir şey yapmak istemiyorsa da mastürbasyon yapabilir kişi burada. Peki burada bir de şeyi eklemek istedim. Yani bu mastürbasyonu da yapmadan önce partnerine onun gözü önünde yapmak istiyor musun, buna okey mi değil mi diye sormak lazım, değil mi? Bir de onun vurgusunu. Ya yani onu izlemek de istemiyor olabilir bir de.
Ya ama yani. Anladım da ya, o zaman zaten çok kötü bir seks olmuş olması lazım. Yani hani ya, şimdi son söylediğine kadar okey bence, ama yani son söylediğinde de artık yani hani az önce sevişiyorduk, şimdi git içeride tuvalette mastürbasyonunu yap. Olmaz yani.
Yok, illa tuvalete mahkum etmek gibi şimdi çarpıtma.
Ben çıkıyorum filan. Hayır ya, istemiyorsa bunun görülmesini bir taraf, yani çıkıp gidebilir bulunduğu yerden. Ama yani şimdi bir de onu, yani ben yanında mastürbasyon yapabilir miyim diye kimse sormaz. Şimdi kendimizi kandırmayalım.
Ben yani, sorulsun istiyorum.
O çok kurumsal bir şey olur bence yani. Ama hani ille de bunu yapmak zorunda değiller. Onu söyleyebilirim. Burada insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Yani benim hemen o testislerim şişti, morardı. Benim hemen onları boşaltmam lazım. Allah muhafaza bir şey olur falan. Hiçbir şey aslında olmaz temelde. Ama boşaltmak şu açıdan iyidir. Yani boşalmamanın bir faydasını tespit etmediler fiziki anlamda. Ama düzenli olarak boşalmanın faydalarını söylüyorlar. Bunlar ne? Prostat kanserinin riskini azaltıyor. Onun dışında stres seviyeni azaltıyor. Kortizol hormonunu düşürüyor gibi faydaları var. Yani hani içinde illa tutmana gerek yok bunu. Ama ille de vücuttan bunu bir şekilde ben bunu atmam lazım, bana bir şey olur mu dan olur mu deyip de hem kendinize hem etrafınızdaki insanları da strese sokmanıza gerek yok. Çünkü yani boşalmayarak kimse ölmez. Bunu yapan Hindistan'da Delhi'ye yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta Khajuraho diye bir bölge var. Ve burada bir tantrik seks yöntemi uyguluyorlar. Bu tantrik seks yöntemi de zaten tapınakları var, Khajuraho diye yazarlarsa. Görürler böyle tapınakların etrafında binlerce farklı seks, cinsel birleşme tasvir edilmiş heykellerle. Ve bu tapınakların içerisinde ayin yapıyorlar. Ayinleri de cinsel birliktelik, yani grup seks, işte kadın kadını, erkek erkeği falan, hani böyle bu bir ibadet biçimi gibi onlarda yani. Düşün, milattan önce 2000'lerden bahsediyoruz. Ve sadece bir şey yapmıyorsun ibadet boyunca, o da boşalmıyorsun. Çünkü orgazmın en yüksekte olan, bir olan, o tek olana ait olduğunu ve çocuk yapmak dışında boşalmanın o Tanrı'ya hakaret olduğunu düşünüyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi bu insanların normalde taşaklarının 10 ton çekiyor olması lazım eğer ki bu böyle kalıyorsa burada. O yüzden hani şey yapmasınlar insanlar da yani. Hani böyle ritüeller de var. İyi de gelir. Kendini kontrol etmeye de yarar. Hani bu tantrik bir yöntem aynı zamanda. Öyle düşünebilirler yani. şimdi şey yapmasınlar. Çok da kendini strese sokmasınlar. O kadar da sağlık konusunda sıkıntıları olmaz yani.
Evet. Hele başkasını hiç strese
sokmasın. Başkasını hiç sokmasın.
Çok teşekkürler Özgür. Eklemek, söylemek, sormak istediğin bir şey var mı?
Ya vallahi hiçbir şey yok. O kadar eğlendim ki her hüzünlü taşak dediğinde gerçekten çok eğlendim. Yani isimleri de çok güzel bulmuşsun. Çok teşekkür ederim bu konuyu. Yani hiç benim konuşmak aklıma bile gelmemişti. Çok kendine hem çok sert bir konu seçmişsin ama o kadar şeyi yapmadan yani hani ben yanında avam kaldım yani. O kadar kibarca işledin ki vallahi bravo, tebrik ederim. Diyeceğim hiçbir şey yok.
Hı-hı. Bu kadar taşak deyip böyle kibar.
Çok aşırı yani, aynen. Çok iyiydi.
Ben de tekrardan çok teşekkür ederim. O zaman hüzünlü taşaklarınızı neşelendirmek sizden başka kimsenin sorumluluğu ya da görevi değil. Haftaya görüşmek üzere.
Slogan da vardı. Harikasın. Hoşça kal. Bay bay.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.